Ayrım 15.
Sayfa 163. Neredeyse kuyruğunu sallayarak yumuşak, mini mini ayaklarıyla zıplayacak ya da bir yumakla oynamaya başlayacaktı. Zaten bir kedi yavrusuna da bu yakışırdı. Genç kız saçlarını ve elbisesini çarçabuk düzeltti. Öyle mi düşünüyorsunuz? Doğru söyle, yemin eder misin? Natasha arkadaşının örgüsü altından dışarı fırlamış bir tutam sert saçı düzeltti. Doğru söylüyorum, vallahi öyle. İkisi de gülüştüler. Hadi gidip Pınar'ı söyleyelim. Hadi. Natasha birden durakladı. Ha, biliyor musun, o şişman Pierre yok mu? Hani benim karşımda oturuyordu. Öyle komik adam ki, çok eğleniyorum bugün. Sonra koridorda koşmaya başladı. Sonya saçlarına yapışmış tüyleri eliyle silkerek, şiirleri boynunun hemen altına, hafifçe çıkık göğüs kemiklerinin arasına sokup koynunda gizledi. Hafif, neşeli adımlarla koridorda Natasha'nın peşinde oturma odasına koştu, yüzü al al olmuştu. Konukların dileği üzerine gençler herkesin çok hoşuna giden Pınar Kuartetini söylediler. Sonra Nikolay onlara yeni öğrendiği bir şarkıyı söyledi. Güzel bir gecede, ay ışığında ne mutluluktur hayale kapılıp bir varlık daha vardır seni düşünen diyebilmek. Onun o güzel ellerine altından bir harp tellerinde gezdirerek coşkun bir melodiyle sana seslendiğini, seni çağırdığını düşünmek. Cennet olacak, sabret bir gün, iki gün daha. Ne yazık ki sevgilinin ömrü yetmeyecek buna. Daha şarkının son sözlerini söylerken salonda gençler dansa hazırlanmaya, orkestranın bulunduğu yerde de müzisyenler ayaklarını takırdatmaya, öksürmeye başlamışlardı. Pierre salonda oturuyordu. Yabancı bir ülkeden geldiği için Şinşin onunla Pierre'in çok canını sıkan, sonradan başkalarının da katıldıkları bir konuşmaya girişmişti. Müzik başlayınca Natasha salona girdi. Doğru Pierre'in yanına gitti. Yanakları al aldı. Gözlerinin içi gülerek, "Annem sizi dansa davet etmemi söyledi," dedi. Pierre, "Figürleri birbirine karıştırırım diye korkuyorum," dedi, "ama öğretmenim olmak istersiniz." Sonra iri elini aşağı indirerek ince yapılı küçük kıza uzattı. Çiftler yerlerini alıp çalgıcılar aletlerini akort edinceye kadar Pierre küçük damıyla birlikte bir yere oturdu. Natasha çok mutluydu. Büyük biriyle hem de yabancı ülkelerden gelmiş biriyle dans edecekti. Herkesin onları seyredebileceği bir yere oturmuş, onunla tıpkı bir büyük gibi konuşuyordu. Elinde bir yelpaze vardı. Bu yelpazeyi ona genç bir kız bir süre tutsun diye vermişti. Küçük kız, yüksek sosyetedeki hanımlara yakışır bir tavır takınmıştı. Bu tavırları ne zaman nasıl öğrenmişti Allah bilir. Yelpazesini hafif hafif sallıyor, gülümseyişini onunla saklamak istiyormuş gibi davranıyor, kavalyesiyle sohbet ediyordu. Salonun bir başından öbür başına geçen yaşlı kontes, Natasha'yı işaret etti. "Aa, şuna bakın hele, bakın," diye söylendi. Natasha kızararak güldü. "Aman ne oluyorsunuz anne, niçin öyle söylüyorsunuz? Bunda şaşılacak ne var?" Üçüncü İskoç dansının ortasında, Kont'la Maria Dimitrievna'nın oyun oynadıkları salonda iskemlenin çekildiği duyuldu. Hemen sonra da sayın konuklarla yaşlıların büyük kısmı uzun bir zaman oturup uyuştukları için gerine gerine cüzdanlarını, para çantalarını ceplerine yerleştirerek salonun kapısından çıktılar. En önde Maria Dimitrievna ile Kont geliyordu. İkisinin de yüzünde neşe vardı. Kont şakacı bir tavırla nezaket göstererek bir bale oyuncusu gibi kolunu kıvırdı, Maria Dimitrievna'ya doğru döndü. Vücudunu dimdik tutuyordu. Yüzü bambaşka, çapkın, kurnaz bir gülümseyişle aydınlandı. Herkes dansın son figürünü bitirince birden müzisyenlere doğru ellerini çırptı, birinci kemana seslendi. "Semyon, Danila Kupor'u biliyor musun?" Bu Kont'un en çok sevdiği ve daha gençken yaptığı bir danstı. Danila Kupor özellikle Anglez dansının bir figürüne verilen isimdi. Natasha bir büyükle dans ettiğini o anda unutuvermişti. Birden kıvırcık saçlı başını dizlerine doğru eğdi. Bütün salonu çın çın çınlatan bir sesle, kahkahalarla gülerek avazı çıktığı kadar "Babama bakın!" diye bağırdı. Gerçekten de salonda ne kadar insan varsa hepsi sevinçle gülümseyerek kendisinden daha uzun boylu olan gösterişli damı Maria Dimitrievna'nın yanında Kıvırdığı kollarını müziğe uyarak titreyen, omuzlarını oynatan, ayaklarını sağa sola kıvırıp topuklarını hafifçe yere vuran ve yuvarlak yüzüne gittikçe daha çok yayılan bir gülümseyişle kendisini seyredenlere daha neler yapacağını belli eden neşeli ihtiyarcığa bakıyorlardı. Danila Kupor'un coşkun bir trepakı andıran o oynak, sürükleyici sesleri duyulur duyulmaz, salonun bütün kapıları bir tarafta erkekler, öbür tarafta kadınlar olmak üzere eğlenen efendilerini gülümseyerek seyretmeye gelen uşaklarla doldu. Trepak bir Rus dansı. Kapılardan birinin eşiğinden dadının sesi duyuldu. "Babamıza bakın, aslan vallahi. Kont güzel dans eder, güzel dans ettiğini de bilirdi. Ama damı iyi dans edemiyor, etmek de istemiyordu. İri gövdesini dimdik tutuyor, kocaman elleri aşağı doğru sarkıyordu. El çantasını kontese vermişti. Sanki dans eden yalnız o ciddi ama güzel yüzüydü. Kontun yuvarlak gövdesinin her noktasında sezilen şey, Maria Dmitrievna'nın yalnız gittikçe daha çok gülümseyen dudaklarında ve ikide bir hafifçe titreyen burnunda belli oluyordu. Öyle olduğu halde kont kendisini seyredenleri yumuşak ayaklarının umulmadık çevik hareketleri, zarif sıçrayışlarıyla şaşırtırken Maria Dmitrievna da omuz kırıp dönerken ya da kollarını kıvırıp ayaklarını yere vururken gösterdiği çabayla en az onun kadar beğeniliyor, her zamanki ciddiliğini, somurtkanlığını bilenler onun bu çabalarına değer veriyorlardı. Dans gittikçe hızlanıyordu. Kont'la Maria Dmitrievna'nın karşısında bulunanlar bir an için olsun başkalarının dikkatini çekemiyor, çekmeye de çalışmıyorlardı. Herkes Kont'la Maria Dmitrievna'ya bakıyordu. Natasha içeride bulunan herkesi zaten gözlerini dans edenlerden ayırmadıkları halde elbiselerinin eteğinden ya da kollarından çekiyor, mutlaka bey babasına bakmalarını istiyordu. Kont dansa çok kısa bir süre için ara verilince durup durup soluyor, elini kolunu sallayarak çalgıcılara daha hızlı çalmalarını emrediyordu. Sonra daha hızlı, daha hızlı, her an gittikçe daha çok coşarak vücudunu kıvırmaya, Maria Dmitrievna'nın etrafında bir parmaklarının ucunda bir topuklarının üzerinde pırıl pırıl dönmeye başladı. Sonunda damını yerine götürerek son figürü yaptı. O çevik ayağını arkadan yukarı doğru kaldırmış, gülümseyerek terli başını öne doğru eğmiş, sağ eliyle havada yuvarlak bir çizgi çiziyormuş gibi bir hareket yapmıştı. Etrafta coşkulu alkışlar, kahkahalar duyuldu. En çok da Natasha gülüyor, alkışlıyordu. Dans edenler durdular. Derin derin soluyor, patiska mendilleriyle terlerini siliyorlardı. Kont, "İşte bizim zamanımızda biz böyle dans ederdik, monşer," dedi. Maria Dmitrievna güçlükle derin derin nefes alarak kollarını sıvadı. "İşte buna Danilo Kupor derler," dedi. Rostovların salonunda yorgunluktan falsolu sesler çıkaran çalgıcıların çaldıkları havaya uyarak 6. Anglez oynayıp yorgun uşaklarla aşçılar akşam yemeğini hazırlarken Kont Bezuhov'a 6. kriz gelmişti. Doktorlar artık iyileşmesinden umut kalmadığını bildirmişlerdi. Hasta konuşturulmadan günah çıkarması sağlanmış, kutsal ekmek verilmişti. Dini tören için hazırlıklar yapılıyordu. Evde böyle anlarda her zaman olduğu gibi endişeli bir bekleyiş, bir telaş vardı. Evin dışında, sokak kapısında, gelen arabalarda bulunanların gözlerinden saklanmaya çalışan tabutçular toplanmış, kontun cenaze töreni için yapılacak büyük siparişi bekliyorlardı. Moskova garnizonunun komutanı, kontun durumunu öğrenmek için sık sık yaverlerini göndermiş, akşam olunca da Katerina devrinin bu ünlü büyük adamıyla, Kont Bezuhov'la helallaşmak için kendisi gelmişti. O göz kamaştıran kabul odası doluydu. Komutan hastayla hemen hemen yarım saat kadar bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktığı zaman herkes saygıyla ayağa kalktı. Orada kendisini selamlayanlara hafifçe karşılık verdi. Gözlerini ona çevirmiş doktorların, din adamlarının ve hastanın akrabası olan kişilerin arasından elinden geldiği kadar çabuk geçmeye çalışarak kapıya doğru yürüdü. Bu günler süresince zayıflamış, aynı zamanda çok sararmış olan Prens Vasili, komutanı uğurluyor, ona alçak sesle bir şeyler söylüyordu. Komutanı uğurladıktan sonra Prens Vasili salonda tek başına bir iskemleye oturdu, bir bacağını diğer bacağının üzerine attı, dirseğini dizine dayayıp eliyle gözlerini kapadı. Bir süre böyle oturduktan sonra yerinden kalktı, hiç alışık olmadığı hızlı adımlarla, korkuyla etrafına bakına bakına, uzun koridordan evin arka tarafına, büyük prensesin yanına gitti. Hafif bir ışıkla aydınlanmış odada bulunanlar birbirleriyle karmakarışık şekilde fısıldaşıyor, can çekişen hastanın odasına biri girip çıktıkça hemen susarak, hafifçe gıcırdayan kapıya bir şey soracakmış gibi, aynı zamanda bir şeyler beklediklerini belli eden bir tavırla bakıyorlardı. İhtiyar bir din adamı gelip yanına oturan ve onu saf saf dinleyen bir kadına, "İnsanların sonu bu işte," diyordu. "Sınır çizilmiştir. Ne yapsan onu aşamazsın." Kadın sanki bu konuda kendine göre bir düşüncesi yokmuş gibi bir tavırla din adamına ünvanını da söyleyerek, "Acaba son dini tören yapmak için biraz geç değil mi? Bunu düşünüyorum. Ne dersiniz?" diye soruyordu. Din adamı elini yarı ağarmış birkaç tutam saçın taranıp iyice bastırıldığı çıplak başın üzerine gezdirerek, "O dini törenin büyük bir anlamı vardır hemşire," diye karşılık veriyordu. Odanın öbür ucunda, "Kimdi o? Baş komutan mıydı yoksa?" diye soruyorlardı. "Ne kadar da zinde görünüyor. Oysa 70'indedir. Kont artık kimseyi tanıyamıyormuş," diyorlar. "Öyle mi? Son dini töreni yapacaklar mı?" "Ben birini tanıdım. Kendisine son dini tören tam 7 defa yapıldı." Prenseslerden ikincisi hastanın odasından gözlerinde yaşlarla çıktı. Gidip Katarina'nın portresi altında dirseğini masaya dayayarak zarif bir tavırla oturan Doktor Loren'in yanına oturdu. Doktor kendisine havanın durumu konusunda sorulan bir soruya karşılık vererek, "Trebe trebe prenses, et peu au Mosco en socre à la champagne." "Çok güzel, çok güzel hava prenses. Hem Moskova'da insan kendini kırda sanıyor." Prenses içini çekti. "Ne sais pas," dedi. "Peki su içebilir mi?" Loren düşündü. "İlacını aldın mı?" "Evet." Doktor Breggin'e baktı. "Bir bardak kaynatılmış su alın, içine un pinch," ince parmaklarıyla un pinch'in ne kadar olduğunu gösterdi. "De cremor tartar." Alman doktor yaveri, "Hiç görülmedi ki üçüncü krizden sonra insan sağ kaldı," diyordu. Yaver, "Oysa ne dinç adamdı," dedi. Sonra fısıldayarak devam etti. "Peki bu servet kime kalacak?" Alman gülümsedi. "Hevesli çok var." Herkes tekrar kapıya baktı. Kapı gıcırdamıştı. Ortanca prenses, Loren'in söylediği ilacı yaptıktan sonra onu hastaya götürdü. Alman doktor Loren'e yaklaştı. Çok kötü bir Fransızcayla, "Yarın sabaha çıkar mı, ne dersiniz?" diye sordu. Loren dudaklarını kıstı, sonra ciddi bir tavırla parmağını burnunun önünde "olamaz" anlamında salladı. Hastanın durumunu kesin olarak anladığı ve onu böyle kararlı bir tavırla belirtebildiği için kendisinden son derece memnun olduğunu gösteren nazik bir gülümseyişle ve alçak sesle "ne olursa bu gece olacak, fazla sürmez," dedi, sonra Alman'ın yanından uzaklaştı. Bu arada Prens Vasili prensese ait odanın kapısını açmıştı. Oda yarı karanlıktı. Yalnız tasvirlerin altında iki kandil yanıyor, içeride hoş bir tütsü ve çiçek kokusu duyuluyordu. Odanın her tarafı ufak tefek eşyalarla, konsollar, küçük dolaplar, mini mini masalarla doluydu. Paravanın arkasında üzerine kuş tüyü bir yatak konulmuş, yüksek karyolanın beyaz örtüsü görülüyordu. Prens içeri girince küçük bir köpek havlamaya başladı. "Ah, siz misiniz mon cousin?" Prenses kalktı, her zaman hatta o anda bile başına sımsıkı yapıştırılmış gibi şaşılacak derecede düz ve cilalanmış görünen pırıl pırıl saçlarını düzeltti. "Ne var, bir şey mi oldu yoksa?" diye sordu. "O kadar korktum ki." Prens yorgun argın kendisini biraz önce prensesin oturduğu koltuğa bıraktı. "Bir şey yok. Durum hep aynı. Ben buraya seninle yalnız bir iş konuşmaya geldim, Katiş," dedi. "Amma sıcak burası. Neyse, otur şuraya." Prenses yüzünde o hiç değişmeyen taş gibi sert ifadeyle prensin karşısına oturup onu dinlemeye hazırlandı. "Ben de yoksa bir şey mi oldu diye düşünüyordum," dedi. "Uyuyayım dedim ama uyuyamadım mon cousin." Prens Vasili prensesin elini tuttu. Her zaman yaptığı gibi o eli aşağı doğru kıvırarak, başka ne var ne yok canım?" diye sordu. Belliydi ki bu başka sözü her ikisinin de çok iyi anladıkları ama belirtmek istemedikleri birçok anlama geliyordu. Prenses vücudunun bacaklarına göre çok uzun, kemikli ve dimdik olan üst kısmını hiç eğmeden bir patlak kül rengi gözleriyle en küçük bir heyecan duymadığını gösteren sakin bir ifadeyle prensin ta gözlerinin içine bakıyordu. Başını salladı, sonra içini çekerek tasvirlere baktı. Bu davranışı hem hüzün ve bağlılık, hem yorgunluk, aynı zamanda da artık yakında rahata kavuşma umudunun belirtisi olarak anlaşılabilirdi. Prens Vasili bunu bir yorgunluk işareti olarak kabul etti. "Sen benim durumum daha mı kolay sanıyorsun? Je sais Eren, comme un cheval de poste. Bir posta arabasının beygiri gibi bitkinim. Öyleyken seninle konuşmam gerekiyor Katiş, hem de çok ciddi bir şekilde konuşmalıyım." Prens Vasili sustu. Yanakları bir sağa bir sola doğru sinirli sinirli çekiliyor. Bu da yüzünde salonlarda bulunduğu zamanlardakinin aksine tatsız bir ifade veriyordu. Gözleri de her vakit olduğu gibi değildi. Bir an şakacı ve küstah bir ifadeyle bakıyor, bir an sonra etrafı korkuyla süzüyordu. Prenses dizlerindeki küçük köpeği o kuru zayıf elleriyle tutarak dikkatle Prens Vasili'nin gözlerinin içine bakıyordu ama belliydi ki ne olursa olsun sabaha kadar susmaması gerekse bile meydana gelen sessizliği bir soruyla bozmamaya kararlıydı. Prens Vasili, "Bakınız sevgili prensesim, kuzinim Katerina Semyonovya," diye söze devam etti. Bunları söylerken kendi duygularıyla çetin bir çatışma içinde olduğu anlaşılıyordu. "Böyle anlarda her şeyi düşünmek gerekir. İlerisini düşünmeli, sizleri düşünmeli. Ben hepinizi kendi çocuklarım kadar severim, bunu bilirsin." Prenses ona hep aynı donuk, hareketsiz gözlerle bakmaya devam ediyordu. Prens Vasili onun yüzüne bakmadan öfkeli öfkeli yanındaki küçük masayı itti. "Sonra ailemi de düşünmem gerekiyor," dedi. "Biliyorsun ki sizler Mamontovlar üç kız kardeşsiniz. Bir de benim karım var. İşte kontun doğrudan doğruya mirasçıları bizleriz. Biliyorum, biliyorum, böyle şeyleri düşünmek sana şu anda çok ağır geliyordur. Benim için de kolay değil ama yavrum, ben 60'ıma bastım. Bu bakımdan her şeye hazır olmalıyım. Biliyor musun ki Pierre'i çağırmaları için adam gönderdim? Kont parmağıyla resmini işaret ederek Pierre'i yanına çağırtmamızı istemişti. Bunu biliyor musun?" Prens Vasili soran bakışlarla prensese bakıyordu ama onun bu sözlerimi kavradığını yoksa bir şey düşünmeden öyle mi baktığını bir türlü anlayamıyordu. Prenses, "Ben Tanrı'ya bir tek şey için yalvarıyorum mon cousin," diye karşılık verdi. "O da şu, Tanrı taksiratını bağışlasın ve o temiz ruhu sakin sakin bu ölümlü..." Prens Vasili çıplak başını ovarak öfkeyle biraz önce ittiği masayı tekrar kendine doğru çekti. Sabırsızlıkla, "Orası öyle," dedi, "ama ne olursa olsun, ne olursa olsun işin aslını düşünmeli. Sen de biliyorsun ki geçen kış Kont bir vasiyetname yazdı. Bu vasiyetnameye göre bütün malını mülkünü, bizi yani doğrudan doğruya mirasçısı olanları hiç hesaba katmadan Pierre'e bırakıyordu." Prenses sakin bir tavırla, "O az mı vasiyetname yazmıştır?" dedi. "Hem Pierre'e miras bırakmasına imkan yok ki. Pierre meşru oğlu değil." Prens Vasili küçük masayı neredeyse vücuduna yapıştırarak birden heyecanlandı, daha hızlı konuşmaya başladı. "Ama maşer ya kont hükümdara bir mektup yazıp Pierre'in meşru oğlu olarak sayılmasını rica ettiyse o zaman ne olacak? Anlıyor musun? Kontun yaptığı hizmetlere karşılık bu ricası kabul edilecektir." Prenses, konuştukları insanlardan çok daha fazla şeyler bildiklerini sanan kişiler gibi gülümsedi. Prens Vasili birden prensesin elini tuttu. "Hem sana bir şey daha söyleyeyim. Bu mektup yazılmıştır ama gönderilmemiştir. Hükümdarın bundan haberi vardır. Bütün iş şurada. Bu mektup oradan kaldırıldı mı, kaldırılmadı mı? Eğer kaldırılmadıysa yakında her şey bitecek demektir." Prens Vasili, her şey bitecek derken neyi anlatmak istediğini belirtmek için derin derin içini çekti. Kontun evrakı açılacak, vasiyetnamesiyle mektup hükümdara verilecek, o zaman herhalde ricası da yerine getirilecek. Böylece Pierre meşru oğlu olarak her şeye sahip olacak. Prenses sanki her şey olabilirmiş ama işte bu hiçbir zaman olamazmış gibi alaylı bir tavırla gülümsedi. "Peki bizim payımız ne olacak?" diye sordu. "Ama benim zavallı katişçiyim, gün gibi belli bu. O zaman kontun tek meşru mirasçısı Pierre olacak. Siz ise hava alacaksınız. Vasiyetname ile mektup yazıldı mı, yazılmadı mı? Yazıldıysa ortadan kaldırıldı mı? Bunu öğrenmek gerekir yavrum. Eğer herhangi bir nedenle bu kağıtlar bir yerde unutulup kalmışsa bunu da anlamalısın. Nerede olduklarını öğrenmeli, onları bulmalısın. Çünkü prenses şeytanca bir tavırla ve gözlerinde aynı ifadeyle bir bu eksikti dedi. Ben kadınım. Sizce biz kadınların öyle her şeye pek fazla aklı ermez. Ama benim bildiğime göre evlilik dışı bir evlat mirasa konamaz. Bunu söyledikten sonra sanki sözün Fransızcasını söylemekle prense ne kadar saçma konuştuğunu göstermek istiyormuş gibi un batar dedi. Bir piç. Nasıl oluyor da anlamıyorsun Katiş? O kadar zekisin de bunu bir türlü anlayamıyorsun. Eğer kont hükümdara oğlunun meşru sayılmasını rica etmek için bir mektup yazmışsa o zaman demek ki Pierre artık Pierre olmayacak. Kont Bezuhov olacak. Böyle olunca da vasiyetnameye göre kontun bütün malını alacak. Aynı zamanda bu mektupla vasiyetname ortadan kaldırılmadıysa sana yalnız iyilik etmiş olmaktan ve bunun doğurduğu sonuçların verdiği teselliden başka hiçbir şey kalmayacak. Açıkçası bu. Ben o vasiyetnamenin yazıldığını biliyorum ama gene biliyorum ki o vasiyetnamenin hiç hükmü yok. Siz de galiba beni adam akıllı budala sanıyorsunuz Monkuzin. Prenses bunu çok zekice, aynı zamanda başkasına hakaret etkisi yapan bir söz söylediğine inanan bir kadın tavrıyla söylemişti. Prens Vasili sabırsızlıkla, "Prenses Katerina Semyonovya, yavrucuğum," dedi. "Ben buraya seninle çatışmaya gelmedim. Bir akraba olarak, iyi yürekli, dürüst, gerçekten bağlı olduğum bir akraba olarak ikimizi de ilgilendiren çıkarları konuşmaya geldim. Sana 10. defadır söylüyorum. Eğer kontun kağıtları arasında bu vasiyetname ile hükümdara yazdığı mektup varsa o zaman sen de kız kardeşlerinde mirasa konamazsınız. Bana inanmıyorsan hiç olmazsa bu konuyu bilen insanlara inan. Biraz önce Dimitri Onufriç ile konuştum. Bu adam ailenin avukatıydı. O da aynı şeyi söyledi. Prensesin düşüncelerinde birden değişiklik olmuştu. Bu her halinden belliydi. İnce dudakları soldu. Yalnız gözleri değişmemişti. Konuşmaya başladığı zamanda sesi öyle bir çınladı ki kendisinin bile sesinin böyle çıkmasına hayret ettiği anlaşılıyordu. İşte bu güzel. Ben zaten hiçbir şey istemiyordum, şimdi de istemiyorum. Kucağındaki köpeği dizlerinden aşağı attı, elbisesinin buruşuklarını düzeltti. Minnet borçlarını amma da biliyor. Onun uğruna her şeyi feda etmiş insanlara demek böyle teşekkür edecek. Mükemmel, çok güzel doğrusu. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok prens. Prens Vasili, iyi ama sen yalnız değilsin ki kız kardeşlerin var dedi. Prenses onu dinlemiyordu. Zaten çoktandır biliyordum ki bu evde bayağılıktan, ihanetten, kıskançlıktan, entrikalardan, nankörlükten, nankörlüğün en kötüsünden başka hiçbir şey beklenemez. Ama bunları unutmuştum. Prens Vasili, sen bana şunu söyle, bu vasiyetnamenin nerede olduğunu biliyor musun, bilmiyor musun diye sordu. Bunu sorarken yanakları daha büyük bir şiddetle titriyordu. Evet, ben aptalın biriymişim, her şeye rağmen insanlara inanıyor, onları seviyor, kendimden fedakarlık ediyordum. Oysa ancak alçak, adi insanlar başarı kazanıyorlar. Ama bu entrikaların nerede çıktığını biliyorum. Prenses yerinden kalkmak istedi ama prens elini tutarak ona engel oldu. O anda prenses birdenbire bütün insanlıktan umudunu kesmiş, hayal kırıklığına uğramış birine benziyor, karşısındakine öfkeyle bakıyordu.